Teknoloji'de hoş geldiniz. Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Yaycıoğlu konuğumuz. Ali Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizi burada görmek, burada Türkiye'de karşı karşıya konuşmak gayet güzel. Daha evvel ekrandan siz Amerika'da, ben Türkiye'deyken bir yayın yapmıştık. Evet. Önemli orada bir cümle söylemiştiniz. Onu programın sonunda soracağım. Kılıçdaroğlu'nu benzettiğiniz bir Amerikalı isim vardı. Obama'ya benzetmişiz ama onu en sonunda bırakıyorum, evet, o soruyu. Tabii Oksijen'deki yazılarınızı da okuyan isimlerden bir tanesiyim. Son iki yazınızda böyle kendi kendime notlar almıştım. Onu burada sormak istiyorum. Mesela diyorsunuz ki ileride bu yaşadığımız çılgın seçim dönemini nasıl yazacağız acaba biz tarihçiler diyorsunuz. Siz tarihçisiniz esasında. Nasıl yazılır?
Evet. O geçen haftaki yazıydı.
Evet.
Orada da böyle farklı tezleri dile getirdim. Evet, birbirinden farklı. Ve biri de şey demiş, bu farklı tezleri görünce kararsız seçmene benzettim. Ondan sonra hangi çok son 20 yıl, aslında 1990'lardan başlatabiliriz Türkiye'nin büyük dönüşümünü. Yani Cumhuriyet'in büyük dönüşümünü. Son işte 30 yılımız, 20 yılımız ama özellikle son 5-6 yıl. Bunları nasıl kavramsallaştıracağız? Hangi şekilde bir çerçeveye oturtacağız? Türkiye tarihinde nereye koyacağız? Dünya tarihi için nasıl anlamlandıracağız? Karşılaştırmalı olarak nasıl anlamlandıracağız? Bunlar gerçekten bizim için çok ilginç sorular. Çünkü yaşadığımız şey o kadar radikal ki. İçinde olunca belki bir an hani artık alıştık bu radikalliğe. Her gün işte acayip şeyler oluyor ülkede. Farklı kararlar veriliyor, zikzaklar, dönüşümler. Çok farklı iddialar, büyük iddialar veriliyor, yapılıyor. Arkasından o iddianın tersi iddiayla ortaya çıkılıyor falan. Yani baş döndürücü bir dönem yaşandı. Aynı zamanda büyük bir kurumsal dönüşüm ve kurumsal ne diyelim bir kriz herhalde denebilir. Kurumların içi boşaltıldı deniyor yani o kelime, ifade çok kullanılıyor. Rejimin kendini anlama şekli değişti. Ülkenin kendini anlama şekli değişti. Çok büyük bir şey dönemi yaşadık. Kutuplaşma dönemi yaşadık. Birinin beyaz dediğini öbürü siyah dedi. Birinin doğru dediğini öbürü yanlış dedi. Hala aslında biraz devam ediyor falan. Dolayısıyla bu dönemi nasıl çerçeveleyeceğiz, nereye koyacağız onu bilmiyorum. İki şekilde bakabiliriz. Bir, bu dönemin sonu nasıl bitecek? Tarihçiler biraz sonuçlara göre tarihi yazarlar. Ama o yazıda şey ifade ettim. Tarihçi sadece sonuca göre yazmamalı. Ne tür imkanlar ortaya çıktı bu dönemde? Olasılıklar neydi? Olan olasılıklardan sadece biridir. Diğer olasılıklar neydi? Mesela hep aklıma şey geliyor, işte 2013 Gezi olayında bir olasılık vardı aslında Türkiye'nin başka bir yola girmesi için. Evet. Ve girilmedi. 2015'te yine vardı. Ara dönemde bir işte koalisyon, büyük koalisyon oluşabilirdi Türkiye'de. O da olmadı. Şu soru mesela ilginç. Bu 2013'te Gezi olaylarından sonra verilen kararlar bir tarihi zorunluluk muydu? Başka türlü olamaz mıydı bu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevresi, AK Parti başka türlü davranamaz mıydı burada? Ama kodları, girdikleri tarihi yol acaba onları o yöne mi doğru, zorunlu olarak sürükledi? Bu çok ilginç bir sorudur. Ne zaman, mesela şu soruyu sormak Murat Bey, yani ne zaman bu yaşadığımız, buna krizin artık yoğunlaşmış kriz diyelim, bir zorunluluk haline geldi? Buna şey deniyor, path dependency denir ya İngilizce. Bir yola girersiniz, işte son köprüden önceki birinci, ikinci falan sonra artık gider. Yani bir şey değildir artık. Yani o yola girdiğiniz zaman çıkışı yoktur. Ne zaman bu yola girildi? O yola girildiği zaman nasıl bir mekanik işledi? Artık mesela şu çok ilginç geliyor bana son dönemde. Yani bu Cumhur İttifakı hikayesi. Yani son iki işte Cumhur İttifakı'na katılan iki siyasi hareket.
Yeniden
Refah ve Hüdapar. Çok çılgın bir olay bu. Yani Cumhur İttifakı kendini iyice köşeye sıkıştıran böyle işte marjinal deniyor. Mesela o kelime kullanılıyor ama hani çok radikal, sadece bir dünyadan kopuk, Türkiye tarihinden kopuk, bilimden kopuk, üniversitelerden, bütün tarih, Türkiye'nin tarihi birikiminden kopuk bir hal aldı. Bu nasıl bir şey? Bu yani zorunlu, ne zaman bu durum bir zorunluluk haline geldi? Ne zaman Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka ittifak, müttefikler bulamamaya başladı da bu işte kendini bu kadar köşeye sıkıştıran bir tuhaf bir ne bileyim işte ittifak yapısı oluştu falan. Bunlar çok büyük, çok ilginç sorular. Evet. Sonucu tabii nasıl bitecek bu hikayenin onu göreceğiz. Ona göre biraz şey yapacağız. Ama şunu herhalde yani büyük hikaye bir yana daha işte siyasi tarih açısından baktığımız zaman kendini sürekli bitiren, kendini sürekli köşeye sıkıştıran çok ilginç bir siyasi maceradan macerayı görüyoruz. Bu macera köşeye sıkıştığı ve kendini güçlü hissetmek için daha sertleştiği oranda aslında kendini tüketiyor. Kendini bitiriyor. Ben bunu biraz kendini yok eden bir mekanizmaya benzetiyorum. Kendi kendini infilak eden. Ama çok yavaş bir şekilde tabii. Bu hızlı olmuyor bunlar. Aslında tarihi süreç açısından bakarsanız hızlı. 20 yıl hiçbir şey demek değildir. Ve bu dönemi yaşarken yani karşı yani bu işte şeyin dışındaki ittifakın dışındaki geniş blok. Bir de onların macerası var. Bunların macerasının toplumsal iz düşümleri var. Global bir işte çerçevesi var. Bunların her birinde böyle derli toplu baktığımız zaman ki aslında bakamıyoruz şu anda ama hani bakmaya çalıştığımız zaman Türkiye'nin olağanüstü enteresan bir maceradan geçtiğini düşünüyorum. Evet. Ve bu macera içinde çok büyük imkanlar var. Türkiye'nin demokratikleşmesi, yeniden demokrasinin filizlenme değil, şahlanması için, toplumsal barış için olağanüstü imkanlar ortaya çıktı.
Evet. Yani şimdi tarif ettiğiniz iktidar yapısı dediğiniz gibi belli bir daha marjinal bir yapı içine sıkışmış gözüküyor. Fakat bu yapı içinde de fütursuzluk devam ederken bir taraftan da anketlerde bu yapıya meylin çok da azalmadığını görüyoruz. Yani mesela hani bu radikalleşmeyi fark edip ya daha makulleri var diye başka yöne doğru giden, çünkü burada seçmen de önemli, davranış da önemli. Hı. Bir kitle eline hani %40-44 civarında gezinen bir kitleyle karşı karşıyayız. Dediğiniz gibi hani Gezi belki daha Türkiye'nin seküler, liberal ya AKP ile de olur diyen kitlelerinin artık olmayacak deyip ayrıldığı bir nokta oldu ama o şiddet ve Erdoğan'ın tavrı yüzünden ama mesela yeniden refahın katılımıyla 6.284 sayılı kadınlarla ilgili koruyan tek artık maddenin bile kaldırılmasının fütursuzca konuşulduğu, evet. Bunu söyleyen grup başkanı Özlem Zengin'e her türlü saldırının sözel yapıldığı ama Erdoğan çıkıp bir laf etmediği veya Hizbullah ilişkisi olan Hüdapar'ın içine alındığı bir, yani evet. Bütün o fütursuzluk bir taraftan dediğiniz radik ama bir taraftan da hala 40-44 arası yapı. Belki bunu da konuşmak lazım. Evet. Çünkü yeniyi kurarken bu 44'ü anlamamız lazım.
Tabii. Bir kere bu tabii yeni, taze bir olay. Yani bu evet. Tip o şeylerin yani bu rejim kendini güçlü şekilde tesis etti. Özellikle bu medya üzerine olan şey etkisi, güvenlik sistemi üzerine etkisi. Yani kolay değil bunun değişme. Ama Türkiye'de hiçbir zaman Erdoğan'ın kurduğu yapı %50 aşamadı. Yani %51 deniyor falan en fazla. Yani Türkiye şu anda %40-60 bantında ilginç bir şeyde sıkışmış durumda. Biraz yükseliyor, biraz azalıyor falan. Bu oy şeyi, oy yapısı. Oy yapısı seçmen davranışlarıyla siyasal elitlerin şeyleri, hareketleri arasında da ilginç ilişkiler olur. Yani çözülme nerede olacak? Yukarıda mı olacak, aşağıda mı olacak? Aşağı tutuyor gibi gözüküyor. Ama tutuyor da %40'ı tutuyor. Yani evet. Onun üzerine de pek çıkamıyor aslında işte. Bu yeniden refahın ve Hüdapar'ın ortaya çıkması bence yani o %40'ın %40'a bir şey katacağını sanmıyorum. Tam tersine azaltacağını da sanıyorum. Ama bu azaltma da böyle %10 puan falan herhalde olmayacak. Bu seçmen hareketleri zor şeyler. Yani öyle bir anda şey olmuyor. Ama bir kırılma anında içi boşalabiliyor. Evet. Yani hatırlarsınız yani işte DSP'nin başına gelen, ANAP'ın evet. Başına gelen yani bir seçimde %19'dan %0.1 bu tip böyle büyük radikal shiftler de olabiliyor. Yine de ben AK Parti'nin yani 20 yıllık bir dönem çok Türkiye'yi çok ciddi şekilde dönüştürmüş bir siyasal parti ve çok sonucu kötü oldu bu hikayenin ama kolay kolay yani bu şeyin, toplumsal tabanın öyle hemen eriyeceğini sanmıyorum. O izleyeceğiz ama artacağını hiç sanmıyorum. Yani bu %40 yani Türkiye'nin işte bir %40'lık bir sosyolojisi, sosyal tabanına dayanıyor. Bunun arasında çok farklı, bu da homojen değil. Farklı gruplar var, farklı böyle hassasiyetli olan insanlar var falan. Ama şunu şey yap, yani sorunuza cevap, siyasal elitler arasındaki ya da yukarıdaki çatırda ama entelektüeller, siyasal elitler, diğer gruplar bir noktada aşağı yansır. Tersi de olabilir. Bunu ilgiyle izlemek lazım. Önemli olan şunu görmek gerekiyor. Yani kendini köşeye sıkıştırmış bir
iktidar
var.
Tabii şeyiniz de önemli. Yine tartışıyorsunuz siz bunu yazılarınızda. Değişim kaçınılmaz diyorsunuz. Evet. Ama hangi yöne?
Evet.
Şimdi tabii bu yön belirlemede tabii ki de toplum dinamiklerinin de bir katkısı oluyor. Siyaset dönüştürüyor bazen. Bazen de siyaset toplum dinamiklerini tabii değiştiren bir hale geliyor. Şimdi siyasetin dönüştürme gücü sanki toplumun biraz daha gerisinde gibi gözlemliyorum ben. Yani toplum aslında bir şekilde yol açmaya çalışıyor siyasete. Hı-hı. Yani ben mesela son örnek Meral Hanım'ın masadan ayrılma talebi, o iki günlük süre toplumun, sosyal medya tabii en çok oradan bakıyorsun, başka yerlerde dönmesiyle ilgili o büyük talep hem evet, kendi şeyinden. Şimdi dolayısıyla hangi yöne kısmı bence çok önemli bir soru. Sizin siz zaman zaman Türkiye'de alana da çıkıyorsunuz biliyorum. Siz toplumun bu yönünü nasıl, neye doğru görüyorsunuz?
Bir kere bir tazelenme ihtiyacı toplumda gözüküyor. Çok ciddi bir tazelenme, yenilenme. Hatta ben bunu yenilenmeden ziyade tazelenme diyorum. Yani önce şeyi de beğendim. Bahar gelecek şeyi, evet, o anlamda anlamlı. Bir tazelenme ihtiyacı var. Bir ferahlama ihtiyacı var. Yani bu toplumun her kesiminde gözüküyor. Tazelenme nasıl olacak? Yani şunu görelim. AK Parti yıllarında yani mutlu olan o hem lütuf sistemi içinde hem diğer ekonominin farklı kesimden ekonomiye girişiyle işte o insanların kredi imkanlarına sahip olmaları vesaire, bunun ekonomi politiğine baktığınız zaman kolay değil bir kesimin şey değiştirmesi, saf değiştirmesi. Hele bu kadar işte polarizasyonun olduğu zaman. Bu kolay değil. Ama dediğim gibi yani bu bir anda da olabilir. Böyle hızlı bir şekilde de olabilir. Zor, aslında bence zor tutulan bir durum bu. %40, %60 yani onu da görmek lazım. Özellikle medya şeyiyle, işte propaganda makinesiyle, işte iletişim bina şeyiyle falan. Zor tutulan bir durum bu. Kolay değil yaptıkları. Yani başarılar bu anlamda. Şimdi değişim ne yöne olacak? O da beraber karar vereceğiz. Bu toplum karar verecek. Şu anda değişimin... Ya bu kriz zamanlarında o kadar ilginçtir ki birçok imkan ortaya çıkar. Bazı imkanlarda, bazı yollarda kapanır. Kapanan bir yol, yani aslında AK Parti kendi yolunu kapattı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi önünü kapattı. Kendi buna sürüklendi. Buna. Yani çok ilginç. Çok trajik bir hikaye.
Bu son ittifakla kapattı daha uzun.
Daha uzun. Bence 2013'ten beri yani devamlı kapattı. Yani ve trajik bir şey, bir hikaye dönüştü. Yani çok ilginç gerçekten. Kendi yalnız kaldığı zaman, yani ben tanımadım, hiçbir zaman görüşmedik. Yani insan olarak tanımıyorum ama yani çok mutlu olduğunu falan sanmıyorum. Bir garip bir iç, bu insanın psikolojisiyle de ilgili tabii. Yani bir yandan çok güçlüsünüz, bir yandan aldığınız kararı sizi belli bir köşeye sıkıştırmış durumda falan. Yani nasıl bir psikoloji içinde bilmiyorum. Trajik bir durum var gibi gözüküyor o cenahta. Şeyde ise yani o taraf, öbür tarafta ne, yani nasıl bir dönüşüm, nasıl bir imkan çıkacak Türkiye? Evet, ya da diğer işte muhalefette ya da Türkiye'nin genelinde. Buradan nereye varılacak? Bunu beraber göreceğiz, beraber yaşayacağız. Muhalefetin ve belki AK Partisi içinde, AK Parti içindeki işte yani hala belli bir şey alanına sahip olan, hareket alanına sahip olan grupların vereceği bir karar olacak bu. Ve toplum vereceği bir karar olacak. Ama karar olacak dedim ama tabii tesadüfler de olabilir. Ve öngöremediğimiz yerlere doğru da gidebilir. İyi ya da kötü. İşte Fransız devrimini çalışan insanlar bunu bilir. Ya da bu devrimler dönemini. Yani işte tarih böyle acayip şeyler, virajlar alır. O virajları tarih aldığı zaman o virajları da her virajda birileri dökülür böyle falan. Yani o virajları kim alacak? Hangi liderlik alacak? Hangi liderlik onları öngörebilecek ve güçlü durabilecek? Bunları yaşayarak şey yapacağız. Ama Türkiye'nin önünde şu anda yepyeni bir demokratik dönem açılabilir. Onun için bazılarımız da 2023 sonrasını çalışmalıyız aslında. Çalışmaya başlamalıyız. Nasıl bir önümüzdeki 5-6 seneyi çalışmaya başlamalıyız. Bugün bir arkadaşımla konuşuyordum. Yani bir metin hazırlamıştık başka bir konuyla ilgili. Orada şöyle bir ifade ilk başta kullandık. Yani evrensel standartlarda demokrasiye dönme, demokrasinin oluşması. Sonra düşünün hangi evrensel standart? Size bahsettim işte Stanford'da bir demokrasi tarihi ve vatandaşlık dersleri veriyoruz şu anda ortak bir 20 hoca falan. Orada da şey yaptığımız, şu anda demokrasinin de evrensel standartları aslında değişiyor, dönüşüyor ve aslında yok. Evet. İşte Avrupa Birliği kriterleri var tamam falan ama yani genel ama Japonya, işte başka Avrupa, işte Latin Amerika demokrasi de kendini yeniden tarif etmeye başlıyor. Özellikle dijital devrimle beraber bambaşka bir noktaya geldi. Sosyal medyayla yani bu kamu alanı dediğimiz şey falan. Dolayısıyla hangi yöne gidecek Türkiye demokrasisi? Buna bakacağız ama kafamızda böyle bir şey yok artık. Yani işte şu kriterler var, bu kriterlere doğru işte tamam yola çıkacağız. Hayır böyle değil. Özellikle 2000 yani 1979'dan beri ortaya çıkan bir ekonomik sistemin çöktüğünü artık görüyoruz. Bu ekonomik sistemin kurumsal bir üst yapısı var. Bunun çok ciddi bir kriz içinde olduğunu görüyoruz. Kamu maliyesinin yeniden çok önemli olduğunu görüyoruz. Kamu yararı kavramının yeniden tarif edilmesi gerektiğini sosyal görüyoruz. Devlet. Sosyal devletin keza bu yeni Keynesyen bir şekilde mi olacak? Başka bir yerine mi gidecek? Ben şöyle tarif ettim. Türkiye artık evrensel kriterlerde bir demokrasi değil. Yani onu şey yapmamalı. Yani öyle bir list, bir sanki reçete var da o reçeteyi işte kuracak bir şekilde kendini dönüştürme. Hayır. Türkiye evrensel demokrasi tartışmasına girmeli. Türkiye kendi birikimiyle bu tartışmanın bir parçası olmalı. Türkiye kendi yaşadığı birikim ve bu krizle, yaşadığımız bu olağanüstü, acayip bir dönemle, bu birikimle, bu tecrübeyle, deneyimle dünyadaki demokrasinin yeniden inşası konusunda katkı vermeli. Bunun bir parçası olmalı. Bu tartışmanın bir parçası olmalı. Türkiye artık bir takım reçeteleri takip eden işte bir ülke olamaz. Çünkü hiçbir ülke bu durumda değil.
Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Dediğiniz gibi dünyada da demokrasi, ittifaklar tekrar tekrar şekilleniyor, tartışılıyor. Mesela Çin Suudi Arabistan'la İran'ı barıştırıyor. Mesela bir role giriyor. Yani bunu The Economist'in kapağıydı. Yani bir atom gibi yapmışlar. İşte Çin bir yerde. Hani bunu şundan söylüyorum. Hani üçünde demokrasiyle alakası olmayan ülke ama güç dengeleri anlamında bir arada bir barışı ve farklı bir yönü tartışıyorlar. Evet. Şimdi biz tabii tamamen önümüzdeki 40 gün seçime falan odaklandık ama dediğiniz gibi evrensel anlamda demokrasi bir daha tarif ediliyor. Dünyada ekonomik güçler, faktörler, ekonomi ve sosyal sınıflar arasındaki ilişkiler tekrardan tarif ediliyor. Biz bunların aslında bir şekilde Türkiye'de etkilerini yaşıyoruz. Hı-hı. Yani mesela dünyada da benzer şey tartışılıyor. Derin yoksulluğun dışında çalışan yoksulluğu var bir tarafta. Yani barınması, Türkiye'de, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir tarafında ama bu Avrupa'da da var.
Evet.
Veya Fransa'da işte ayaklanmalar. Sigorta kanunları veya İsrail'de yargıya karşı yapılanlar. Bütün bu çerçeve içinden yani bazen kendimizi çok şey hissediyorum. Yani dünya bambaşka bir yerde biz içeride başka bir şeyi konuşuyoruz. Etkileri var ama o da herhalde değil mi? Bu etkileşimi de biraz daha dediğiniz gibi tartışmamız lazım.
Tartışmamız lazım ve kendimizi aslında dünyadaki tartışmanın çok önemli bir cephesi olarak tarif etmemiz gerekiyor. Yani bu böyle izole değiliz kesinlikle. İşte herkes bahsediyor. İşte Donald Trump, Modi, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan falan.
Orban, Putin.
Gerçekten böyle bir kadro, küresel bir kadro oluştu falan. Evet. Bunlar birbirle konuşuyorlar, iyi anlaşıyorlar falan. Bir de bir demokratik cephe oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Oluşursa nasıl oluşacak? Orada da bazı sorunlar var işte. Biden yeniden toplayacak. Türkiye yine davet edilmemiş. Yani orada da sorunlar var. Amerika bence yani demokrasisinde ciddi bazı meseleler var falan. İşte tartışıyoruz falan filan. Yalnız şunu diyeceğim. Şöyle bir şeyin yaşandığını düşünüyorum Murat Bey. Yani bu demokrasi işte yani o 1970'lerden sonra işte yeniden liberal demokrasinin çok kuvvetli şekilde hakim olduğu bir batı dünyası. Ve liberal demokratik değerlerin insanlara, toplumlara işte bir şey olarak önerildiği, reçete olarak önerildiği, herkes bu yola girerse, ekonomilerini de işte demokratikleştirirlerse, liberalleştirirlerse işte ortak bir hikaye dünya gidecek. İşte tarihin sonu bizim meslektaşımız Stanford'dan
Fukuyama'nın
dediği gibi falan. O zaman şimdi farklı düşünüyor. Ve ne oldu? 1902 yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan aslında bir sosyal devlet üzerinden kurulmuş büyük bir dönem yaşandı Avrupa'da ve Amerika'da. Amerika'da daha önce başladı. 1930'larda başladı bu. Bunu sosyal demokrasi olarak şey yapalım. Keynesyen ekonomi falan. İşte bunu terk edip liberal bir dönem yaşandı. Şimdi bunun sonuna geldik. Şimdi yeni tartışmalarda ben mesela şeyi çok önemsiyorum. Ekonomik politiği bir yana cumhuriyetçiliği. Bence demokrasiyle cumhuriyetin bir arada düşünülmesi gereken yeni bir döneme giriyoruz. Cumhuriyeti de yani sadece Türkiye Cumhuriyeti olarak söylemiyorum. Cumhuriyetçilik fikriyatını. Cumhuriyetçilik çok ilginç bir hikayesi var ve aslında 18 ve 19. yüzyılın en radikal hareketidir. Monarşilere karşı falan. Nedir cumhuriyetçilik? Eşitlik, kamu yararı, dayanışma. Fransız devrimi değil mi? Nedir? Kardeşlik, eşitlik, özgürlük. Onun kardeşlik ve eşitlik kısmı. Beraber bir gelecek tasavvuru etme ve o iradeyi gösterme. Beraberlik, birlik, ülkü. Şimdi ülkü deyince ülkücü falan. Ya ülkü çok önemli bir kavram. Beraber bir gelecek şeyi yapmak, düşünmek. Hatta geçmişi de beraber tasarlamak bir anlamda. Ama geçmişteki bütün şeylerle beraber tabii. Yani geçmişi böyle zorla da hani bir kalıba sokmadan. Geçmişten bir çoğul ortaklıklarımızı bularak bir geçmişi yapmak. Ama en önemlisi kamu yararı. Çevre krizinin olduğu bir dönemdeyiz efendim. Çok ciddi bir işte pandemi yaşadık. Türkiye depremi yaşadı. Şu anda Türkiye'nin önündeki en önemli şey kamu yararı. Kamu yararını düşünmek, kamuyu düşünmek, sosyal devleti düşünmek. Demokrasiyle beraber bunu düşünmek. Şu anda salt bir işte demokrasiyle çıkılacak bir yolda değiliz artık. Onun için cumhuriyetçilik ve demokrasi bir arada düşünülecek bir çerçeve kurmamız gerekiyor. Ve Türkiye bunun için çok ilginç bir şey olacak önümüzdeki dönem. Sağlıklı ve barış için miktar değişikliği de olursa ilginç bir şey olacak ne diyeyim.
Laboratuvar
gibi olacak dünyada. Çok kuvvetli bir cumhuriyetçi geleneği var Türkiye'nin. Bütün şeyine rağmen, işte sorunlarına rağmen. Çok da güzel ta 18. yüzyıldan başladım Türkiye'nin demokratik geleneğini. Ama hadi benimki biraz radikal bir yorum olsun. Mali idareler dönemiyle başlayan 1840'lardan 30'lardan başlayan bir demokrasi tecrübemiz var. Çok önemli parlamenter deneyimlerimiz var. Şeyleri de bu deneyimlerimize almamız lazım Murat Bey. Yaşadığımız antidemokratik uygulamalar da bizim demokrasi tarihimizin parçaları.
Evet.
Yani demokrasi mücadeleleri, insan hakları meseleleri, burada yaşanan büyük işte bazı hatta katliamlara bulan büyük işte olaylar falan, bu da bizim demokrasimizin bir parçası. Yani o yönüyle düşünen cumhuriyeti, yani kamuyu, bir eşitliği, sosyal devleti. Bu da solla sınırlı değil, onu da söyleyeyim. Mesela milliyetçilikte de vardır bu. Kamuculuk, sosyal devletçilik falan değil mi? Yani onun için de sol demiyorum buna sadece ben. Onun için cumhuriyetçilik deniyorum. Onun için milliyetçi hareketi de aslında mesela işte İYİ Parti bağlamında onu da konuşmuştuk sizle evet. bir kere. Yani onu da kapsayarak bir cumhuriyetçilikten bahsediyorum. Demokrasiyle beraber düşünen, bunun bu ikisini beraber uyumlaştıran, ekonomiyi bu zaviyeden yeniden tasarlayan bir gelecek ufkuna ihtiyacımız var.
Şimdi tabii seçimlere giderken çoğul bir Türkiye anlatısı kurmak sizin ve evet. sınırları diye gene sanıyorum bugünkü yazınızdan vardı. Şimdi bu çoğul Türkiye anlatısı kurmak için tabii yani mesela Türkiye'de ağırlıklı olarak Kürtlerin oy verdiği bir partiye hadi iktidar bunu şu anda kendi seçimi için iyi görmüyor. Ötekileştiriyor, kutuplaştırıyor, şeytanlaştırıyor ama dönüyorsunuz muhalefette yani bu çoğulluğu sağlaması beklenen pek muhtemel yerde bile pek çok parti içinde ağır bir karşıtlık var. Şimdi tabii bu çoğul Türkiye anlatısını kurmak için Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor ama bir tırnak içinde bir Kürt korkusu var. Gelin ama öbür taraftan olumlu bir tarafa bakabiliriz yine bu oluşum içinde. Türkiye'nin işte Emek ve Özgürlük'ten Millet İttifakı'na sosyalistleri, Kürt siyasi hareketi, milliyetçisi, muhafazakarı bir arada demokrasiyi yeniden getirmek için farklı cephelerde olsa bir aradalar.
Evet.
Son bir örnekle beraber size bırakayım sözü. Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin muhafazakar geleneği, hatta İslam siyasal İslam geleneği en büyük partisi Saadet Partisi, Milli Görüş. Onun şu andaki genel başkanı tarafından Saadet Partisi binasının önünde anons ediliyor.
Hem de özel bir günde.
Özel bir günde, bir kandil gününde. Ve işte bir beraberler. Şimdi bütün bunlar hani biz çocukken vardı, üç yanlış bir doğruyu götürüyor falan filan. Umarım bütün bu şeyler bir doğruyu, hepsi bir doğruya doğru götürürler Türkiye'yi. İşte bütün bunlar içinde bir olumlusuyla, olumsuzluğuyla ama toplum devinmeye, devam etmeye çalışıyor. Bütün bu tablo üzerinden nasıl bir okuma yaparsınız?
Şimdi, ya ben hep bu altılı masa meselesi, Millet İttifakı oldu. Biliyorsunuz çok önemsedim.
Evet.
Ve beni çok rahatsız etti mesela bu son işte altılı masanın krizinde işte bunu bir meslektaşımız öyle bir ifade kullandı. Bu bir zorbalıktır. Yani bir adayı şey yapmak için falan filan. Ben de öyle bir şey dedim o zaman. Biz de buna şey oluyoruz. Hani alet oluyoruz o zaman falan. Yani böyle düşünmüyorum gerçekten. Yani çok önemsiyorum bu ittifak. Oy oranları haricinde. Oy oranları günlük siyasi açısından değil. Farklı siyasi geleneklerin bir araya gelmesi. Konuşması. Sırf liderler açısından da değil. Farklı tabanların birbiriyle tanışması, söyleşmesi. Yani çok önemli bu. Yani bunu küçümsemeyelim gerçekten. Evet. Çok çok önemli. Yani öyle hani işte onun oyu nedir ki? İş değil bu.
Değil.
Yani rica ederim yani lütfen. Önemli bir şey bu. Bu tarihi şurada olmamız lazım. Yani bu belki bir siyaset bilimcilerle tarihçiler arasında bir farkı da gösteriyor. Bilmiyorum. Ben bir tarihi şuur içinde bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bir yandan işte cumhuriyetçiliğin ne kadar önemli olduğunu ifade ettim. Benim açımdan demokrasiyle beraber gitmesi gerektiğini. Cumhuriyetçilikte tabii bir eşitlik vurgusu, birlik vurgusu, biz vurgusu, dayanışma vurgusu var. Kamu. Demokraside ise özgürlük ağırlıklı değil mi? Katılım. Farklı kesimlerin kendilerini ifade etmesi falan. Bunu nasıl uyuşturacağız bu ikisini? Bu ikisini şu şekilde uyuşturamayız. Ya kardeşim sizin tarihiniz şudur. Alın bunu öğrenin. Siz şusunuz aslında. Ha, bu kalıba uymayanları da boş verin. Yani onu da uysunlar, uymuyorlarsa da yani unutsunlar kendilerini. Hayır. Bunun yapmanın yani demokrasiyle cumhuriyeti yeniden barıştırmanın, yeniden barıştırmak değil yani iç içe geçen zaten iki hikaye de güçlendirmenin yolu çoğul tarihten geçiyor. Herkesin kendisi, kendi hikayesini sadece etnik gruplar, dini gruplar değil, aileler, yerellik, yatay alanlar, en formal dünya yani yazılı olmayan dünya, Hatta insanların dışındaki canlılar. O da ayrı bir hikaye. Onu biraz fantastik geliyor insanlara. Cumhuriyetin vatandaşlığını ben sadece insanlarla sınırlı olduğunu düşünmüyorum. O ayrıca tartışırız onu. Ama yeniden bir gelecek tasarlamak aynı zamanda yeniden bir geçmişi düşünmekten geçiyor. Yeniden geçmişi düşünmek ise ancak insanları bir dar bir kalıba, kardeşim sizin tarihiniz budur, alın bunu öğreninle değil. Herkesin o tarihi anlatıma katılmasıyla olacak. Evet. Ve o bir toplumsal söyleşme, toplumsal da, şey tanışma, bir tür farklı hikayenin bir araya gelmesi, iç içe geçmesi. Bunun içinde tabii hesaplaşma, dayanışma, ne diyorsunuz o şey, helalleşmede konuştuk. Evet. Öyle şeyler de var ama onların dışında söylüyorum ben, işin siyasi dışında. Artık demokrasiler şöyle olmak zorunda gözüküyor önümüzdeki dönemde. İçinde kuvvetli bir dayanışma ruhunun olduğu organik yapılar olması gerekiyor. Dolayısıyla liberal demokrasinin, yani çok bireyci önerisinin bu dönemde işlemediğini düşünüyorum. Dolayısıyla ortaklık, bizlik çok önemli. Milliyetçilikte bu vardır hep. Ama milliyetçilik bunu biraz yukarıdan yapar. Patronizing bir şey. Yani yukarıdan biraz ya siz busunuz kardeşim diye yaptığı zamanlar olur. Ama milliyet yani bizim bu ortaklığı şey yapan, güçlendiren bir tasarıma ihtiyacımız var. Ortak toplum. O da ancak geçmişteki çoğul hikayelerle olur. Geçmişteki tekil hikayelerle olmaz. Onu anlatabildim mi bilmiyorum. Biraz evet. Karışık.
Yok.
Yani geçmişi böyle dar bir çerçeveden, dar bir tarihi hikayeden değil, çok geniş, çok canlı, çok çoğul bir hikayeden alarak bir ortaklık, bir birlik fikriyatının oluşması lazım.
Tabii burada şu da çok önemli. Siyasi kısmı helalleşme dediniz. Doğru. Ama biraz sonra ona da getirebilirsek. Şimdi çünkü şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu iki bence zor şeyi yaptı. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurucu partinin ana dinamiklerini değiştirdi bir şekilde. Hı. Yani işte başörtüsü yüzünden haksızlığa uğramış, kadınlarla barışmak için adım attı, öz eleştiri yaptı. Aynı şekilde işte Kürt sorunu için biraz daha kendisi işte meclisi de çatısı altında sokacak. HDP'yi de o dönem için muhatap kabul eden bir adımdan bahsetti. Roboski'den bahsetti. Yani hem bireysel olarak sonra döndü. Bir arada olması hakikaten zor olan partileri bir araya getirdi.
Evet.
Orada da şey yaptı. Yani dolayısıyla demek ki tabii bunu yaparken herhalde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi şunu da gördüler ki toplumda böyle bir talep var.
Evet.
Bu talebi ben gazeteci olarak tabii hani Türkiye tarafına gidiyoruz ama deprem sonrası
müşahede ettiniz.
Evet, o bölgeyi gezerken gördüm. Yani Adıyaman'daki insanlar Karadeniz'den ikinci gün devletten evvel gelip onlarla dayanışan insanlardan bahsediyorlardı. Veya işte Hatay'da, Osmaniye'de. Yani bu şöyle bir şey gösteriyor bir taraftan. Yani Kılıçdaroğlu bunu fark etti ve ekibiyle beraber bir şeyi başlattı. Toplum zaten buna hazırdı. Depremdeki o felaketle o dayanışma ruhu ortaya çıktı. Burada tabii tek soru şu. İktidarın öyle bir propaganda aygıtı yoğunluğu var ki trollüyle medyasıyla bu ruhu kutuplaştırarak seçime kadar ya da seçimden sonrası için yıkabilir mi, yıkamaz mı? Çünkü evet. Başladı o onun mesela bugün İYİ Parti'nin kurşunlanması İstanbul İl Başkanlığı'nın. Evet. İki gün evvel Cumhurbaşkanı'nın beni kendine uğraştırma cümlesi. Meral Akşener'le ilgili. Evet. Yani bütün bunlar hani riskler bir taraftan avantajlar, fırsatlar hepsini bir arada barındırıyor.
Evet. Yani işte evet Kemal Kılıçdaroğlu diğer liderlerle
hepsi.
Beraber. Yani mesela işte Ahmet Davutoğlu'nun bunu formüle eden çok önemli bir yazısı çıkmıştı falan.
Evet.
Yani,
politik yola yazdı.
Politik yola falan. Evet. Yani polarizasyona karşı işte bir tür yeniden bir birliği vurgulayan, genişliği, işte Halil İbrahim sofrası diyor şimdi.
Kemal Bey.
Falan. Toplumsal barışı, geçmişle olan bir geçmişle barışı, yeni bir gelecek kurgusu. Bunlar çok değerli.
Evet.
Bunlar ne kadar iyi yapılıyor, ne kadar tam böyle işte zengin bir şekilde yapılıyor, ne kadar tutarlı bütün söylem tartışabiliriz. Orada bazı şeylerim olabilir.
Tabii.
Yani öyle bir mükemmel bir çerçeve düşündüğüm sanılmasın. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama yine oldukça zengin, güçlü bir dil var ve şey var. Burada bazı sorunlarım şey oldu benim. Yani Türkiye'deyken de bunu işte dile getirmiştim. Seninle de konuştuk herhalde. Yani bu güven meselesini.
Evet.
Hatta bir şey önermiştim. Bir kefalet senedi imzalayın birbirlerinize. Evet. Yani birbirinize söyleyemeyeceğiniz şeyler kimseye söyleyemeyin. Söylemeyin yani bir süre en azından. Yani o masada söylenen şeyleri söylemiyorsanız gidip onları başkalarıyla konuşmayın. Bir süre hiç değilse, değil mi? Tam bir güven içinde devam edin. Bu şeyden almıştım bu senedi ittifak metni. İşte 1808'de onlar bir kefalet senedidir. Senedi ittifak aslında. Kefalet çok önemli bir kavram. Birbirimize kefilsek, o senedi imzalıyorsak davranışlarımıza çok dikkat ederiz. O bir söz verdiğimiz zaman. Şimdi ama orada bazı güven meseleleri var. Hala o belki var. Yine de çok değerli. Polarizasyona karşı evet, işbirliğini vurgulayan, beraberliği vurgulayan bir çağrı. Bunun içini daha kuvvetlendirmek, tutarlılaştırmak, cesurlaştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bir de morallerinin güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu çağrı zor, kolay bir çağrı değil. Yani bir taraf bu kadar kutuplaştırırken, bu kadar işte elindeki medya gücüyle de işte oradaki ittifak yapısını kriminalize ederken, evet, ya da işte özellikle HDP ile ya da işte diğer özgürlük ve emek ittifakıyla, emek ve özgürlük ittifakıyla evet, falan kolay değil ama morallerin güçlü olması lazım. Bir şey söylememe izin verin. Tamam. Yani İYİ Parti'de ve Meral Akşener'in moralinin iyi olmadığını görüyorum.
Öyle
hissediyorum. Yani konuşmadık. Bir kere ben Meral Hanım'la görüştüydüm. Davet etmişti sağ olsun falan. Yani bir şey oldu. Sadece uzaktan gözlem. Yani o cenahta bir moral düşüklüğü olduğunu görüyorum.
Adayla ilgili mi yoksa genel anlamda?
Bence olan bitenle ilgili. Artık aday falan. Yani netleşti artık. Yani şu anda o özellikle o grubun moralinin yüksek olması lazım. Bir de özellikle bu olaydan sonra.
Evet.
Yani bu çok çok önemli. Yani İYİ Parti'nin moralinin kuvvetli olması, sokaklarda olmaları, tamam böyle bir şey yaşandı. Sonuçta bir noktaya gelindi. Bir katkı yapıldı yani yapıya. Ondan sonra bu seçim oranın yani Meral Akşener'in morali iyi olmadan kazanılmaz.
Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Ben bu kriz sırasında gazeteci olarak bütün kulislerle herkesle konuşuyordum. Biliyor musunuz masanın diğer aktörleri bile Meral Hanım'ın dönmesi lazım diyorlardı. Evet, o evet, sert çıkışından sonra bile. Yani önemli bir parti, İYİ Parti. Türkiye açısından daha şehirli, daha birbiriyle yaşamak isteyen
bir arayış içinde de bir parti. Yani.
Arayış içinde parti. Tabii, içinde tabii, daha tabii, merkeze yakın. İşte Bilge Yılmazlar, Ümit Özdağlı'lar, Burak Avuncular yani
tabii,
Bahadır Erdem bir tabii, şey tabii, var. Ama galiba hani o size katılmakla beraber İYİ Parti'nin oyunun bozuk olması ve mutlaka sistemde olması ama belki onların içinden bir grubunda biraz daha hani Kürtlerle kurdukları ilişkileri ya da en azından şeyler ki ben mesela ben birebir şeyden biliyorum bu çözüm onlar da istiyorlar daha farklı bakıyorlar. Belki söz anlamında biraz daha o denge tutma lazım çünkü hani Emek ve Özgürlük İttifakı ile Millet İttifakı'nı aslında bir arada tutan ve Türkiye'yi demokrasiye doğru ve seçim kazanmaya doğru götürecek kilit anahtar partiler aslında. Özellikle Yeşil ya. Sol Parti, HDP. Belki İYİ Parti'nin de orada bir şey yapması
kesinlikle
gerekiyor.
Ama yani şu aşamada hani İYİ Parti'nin çok kuvvetli o konuda bir manevra yapabileceğini sanmıyorum. Yani öyle bir manevra yapabilme şeyleri yok. Ona hazırlıkları da yok. Bildiğim kadarıyla yani orada belli bir sessizlik bile şey gelebilir, evet, olumlu olabilir. Ama uzun vadede kesinlikle. Evet. Yani hatta konuşmuştuk yani Kürt sorununun milliyetçiler tarafından öyle de yani şey demek istemiyorum yani Kürt sorunu milliyetçiler çözer, çözmeliler demiyorum ama bu soruna büyük yani bu sorunun çözülmesine biliyorlar çünkü sorun ne oldu. Şimdi yani rol yapmamıza lüzum yok. Evet. Yani biliyorlar. O kesimdeki herkes bu meselenin hikayesini iyi bilir. Yani ve milliyetçi kesimin bu büyük tarihi sorunun çözülmesinde çok büyük bir katkıda bulunması gerekiyor. Yapıcı bir katkı, bir de yaratıcı bir katkıda bulunmaları gerekiyor. Aynı şeyi tekrarla yani yıllardır, yani artık gına geldi. Yani 30 senedir aynı kelimeler, aynı cümleler. Evet. Biraz yaratıcı olun yani. Eleştiriyorsanız yine bir yaratıcı, farklı şeyler söyleyin, farklı bir bakın şu dünyaya falan. Yani o konu daha iyi çalışın. Başka işte şeylere bakın, bu tip toplumsal krizlerin ya da ne diyelim işte ayrılıkçı hareketler olmuş, dolu yerde olmuş, işte kolonyal, postkolonyal dönemler yaşanmış. Bunlar nasıl çözülmüş? Bir İrlanda'ya bakın. Yani dolu yere bakabilirsiniz. Evet. Kendilerini yani bu konuyu çalışmaya davet ediyorum. Ve, ama uzun vadede. Ama şu yakın dönemde ben öyle bir büyük manevra beklemiyorum.
Evet. Ama notunuz çok önemliydi. Yani seçimlerin kazanılması için İYİ Parti Meral Hanım'ın morali önemli dediniz siz.
Hayatım.
Tabii burada Meral Hanım'ın masaya kattığı iki isim var aslında. Çok uzun zamandır aslında birlikte iki belediye başkanı önemsizdiğini hep Meral Hanım söyledi ekibiyle beraber. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Bey. İkisinin de aslında birer ciddi karşılıkları var toplumda. Var. Yani farklı şekillerde ciddi karşılıkları var. Belki de hani bu krizin iyi sonuçlarından birisi. Muhalefet adına söylüyorum tabii bunu. Belki seçimler için de şey olacak. Ekrem Bey ve Mansur Bey'in de bu şeyde yarışta alanda olması diye düşünüyorum.
Evet. Yani o konuda kesin öyle ben de düşünüyorum. Hatta bu işte Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı şeyini, çerçevesini ben Türkiye'deyken de işte arkadaşım Murat Sömer'le biraz çalışmıştık hatta. Evet. Ekrem Bey'le paylaştık onu falan.
Koç Üniversitesi'nde.
Ondan sonra. Evet. Yani yani sonuç iyi oldu. Daha yani tabii çok fazla başka yardımcılığı falan oldu. Hani onun yarattığı bazı şeyler olabilir insanlarda, seçmenlerde. Yani bu biraz fazla karışık falan. Hani üçlü olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Bilemiyorum. Ama bu sonuç yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın şeyde olması, meydanlarda aktif olarak bu siyasetin, bu sürecin içine girmeleri çok değerli. Evet. Biliyorsunuz yani Ekrem Başkan'la da bir belli bir şeyim de var benim. Bir arkadaşlığımız da var. Yani onu görüyorum şeyde. Sokaklarda şeyde yani bir ciddi bir teveccüh var. Sevgi var. Çok ciddi bir sevgi var. Şaşırdım ben de gördüğüm zaman. Yani hani ya bu, ben çok siyasetin şeyini çok bilmiyorum işte bu kampanya şeyini falan. Bu çok değerli. Yani oradaki toplumu mobilize etmek, moral vermek insanlara. Çünkü şu anda benim gördüğüm Türkiye'de toplumda özellikle yani iktidarın değişmesini isteyen, bence herkes istiyor da açık isteyen diyelim. Korkmadan isteyen diyelim. Endişesizce isteyen diyelim. %60'lık bir blok. Blok demeyen de %60'lık geniş bir homojen olmayan toplum bir kesimi. Toplum kesimi diyelim. Kesimleri diyelim. Burada şöyle bir şey hissediyorum. Çok umut var. Ama ciddi bir endişe de var ve kimse seçim sonrasını tahayyül edemiyor bile. Yani etmekten de bir çekiniyor, korkuyor. Kırılgan bir umut var, öyle söyleyeyim. Çok kırılgan, yani çok demiyor ama kırılgan bir umut var. Özellikle Ekrem Bey'in, Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın bu kırılgan umut üzerine yoğunlaşmaları lazım. Bu umudun kırılgan halden kuvvetli hale gelmesi gerekiyor. Nerelerde kırılgan bu umut? Nerelerde endişeli insanlar? Nerelerde ya bu iş olmayabilir diyorlar? Nerelerde yani geleceği tahayyül etmekten imtina ediyorlar? Oraların üzerine yoğunlaşıp umudu kırılgan halden güçlü hale getirmek gerekiyor.
Burada son iki soruyu şöyle sorayım size. Bir tanesi yine sizin bana ilk söyleşimizde söylediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmasını Obama'nın Amerikan başkanı seçilmesine benzetmiştiniz ve çok bu daha sonra bir sürü yerde referans oldu. Cumhurbaşkanı olursa aslında hakikaten bu tam da hani genel başkan olarak çok önemli ama daha da farklı bir şekilde tam tecelli etmiş olacak diye düşünüyorum. Ne
evet.
diyorsunuz?
Ya bu çok evet o zaman bir seneyi evet. geçti onu söylediğimde. Evet. O zaman hatta Kemal Bey'in adaylığı çok net değildi falan. Evet. Ve yani Alevilik şeyi konuşmuştuk, meselesini evet. konuşmuştuk. Ben tabii şöyle düşünürüm. Yani Türkiye tarihinin en önemli en zor sorunu Alevilik sorunudur. Yani evet. bence Kürt sorunundan, Ermeni işte olaylarından falan, yani onların daha öte çok derinlere gider. Çok zordur bu işin çözümü aslında. Toplumu psikolojik boyutları vardır. Çok tabii dini boyutları vardır, toplumsal boyutları vardır, yaşanmışlıklar vardır. Çok çok korkunç. Ben sorunların anası olarak görüyorum. Ruşen hep şey der yani sorun arası Kürt sorundur der. Şey de haklı 20. yüzyılın işte genel şeyinde son özellikle son 30 yıl açısından söylerse 40 yıl açısından haklı. Ama uzun dönemle baktığımız zaman şu 300, 500, 600'lük bir dönem baktığımız zaman sorunların anası budur. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olması çok değerli bir şey o anlamda. Evet. Yani bir Ersimli Alevi Cumhurbaşkanı gerçekten Türkiye tarihinin çok büyük bir kırılmasını, yani bir kırılma anıdır iyi anlamda. Bu çok değerli buluyorum. Bu tabii nasıl yönetilir? Hatta seninle de o zaman da konuştuyduk. Yani bu açık mı konuşulmalı, daha böyle sessiz bir şey mi olarak gitmeli? Kemal Bey bunu öne çıkarmalı mı, işte çıkarmamalı mı? Onları bilemiyorum gerçekten. Yani o kendisi bilir zaten. Yani kendi kimliğidir. Ondan sonra şeydir. Beni en çok çok rahatsız etmişti. İşte Alevi olduğu için kazanamaz falan. Çok saygı duyduğumuz arkadaşlarımız dedi bunu. Yani çok çok rahatsız etmişti o tavır. Bunu çok çok önemsiyorum. Çok değerli buluyorum. Ama tabii Kemal Kılıçdaroğlu ondan ibaret değil. Yani işte kendi bir hikayesi var. İşte bir hesap uzmanı bir hikayesi var. Şimdi o tabii önemli oldu. Yani bu büyük bir kayıp var Türkiye ekonomisinde. O kaybın ortaya çıkması, zahire ihraç edilmesi için önemli bir profesyonel bir tarafı var Kemal. Yani bu hesap uzmanlığı önemli bir şeye dönüştü şu anda yani. Bürokratik geçmişi var. Bir de işte bu tavrı var. Yani o tavrı bazen bizi de yani beni de ya işte bir şey diyorsunuz tam cevap alamıyorsunuz. Bir iletişim kuramıyorsunuz bazen falan. Ama yani onu da bir işe yaradığı bir dönem yaşadık herhalde. Yani özellikle bu krizde gördük. Yani, değil mi yani? Krizin tabii çözülmesinde bu altı masanın altılı ittifak krizin çözülmesinde çok farklı aktörler devreye girdi. Hani anladığım kadarıyla çok bilmiyorum detaylarını ama neticede çok değerli buluyorum o yönünü. Ama şunu da söyleyeyim yani Kemal Bey'in tek başına bu işi yürütmesini doğru bulmuyorum. Hiçbir zaman doğru bulmadım. Yani bu bir kolektif harekettir. Beraber gidilmelidir. Bu iki belediye başkanının yanında olması ona çok büyük güç verir. Hatta şunu söylediydim o zaman yine seninle bir konuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde böyle bir hoşluk da yaşanmamış. Yani 3 tane aday var. Olası Cumhurbaşkanı halkın teveccühüne hasar olmuş 3 ciddi aday var. Üçü de Cumhuriyet Halk Partisi partili. Başka bir partinin lideri onlar için uğraşıyor falan. Cumhuriyet Halk Partisi kendi gücünün, kendi şeyin farkına varmalı. Yani bu durum. Geçen gün bir şey dinledim. Yani yanlış belki ifade etti. Çok saygı duyduğumuz Özgür Özer değil mi?
Grup başkan vekili.
Grup başkan vekili şey dedi. Ya bu krizin sonunda işte iki büyük transfer oldu. Transfer olmadı.
Zaten CHP'de.
Yani o olumlu olarak söyledi. Belki bir yanlış ifade etmiş olabilir ama bu transfer değil. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi misyonu üzerine onun sırtına yüklenmiş bir şeydir.
Evet. Son olarak belki bir şey söyleyerek bir de soruyla bitiririm. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte kimliği, inancı falan hepsini aşmış durumda aslında şu anda. Tabii. Ve insanlar şuna bakıyorlar. Yani bir şekilde zor şartlarda 7 çocuklu bir ailenin bir köyden çıkıyor. Cizlevit'i ile geçiyor. Yani o izleyenleri bilmeyen olabilir o lastik köyde giyilen. Oradan Ankara'ya geliyor. Üniversite bitiyor. Bürokrat oluyor imtihanlardan. Ve bu 12 yıllık genel başkan sırasında kendisinin, çocuklarının, ailesinin hiçbir tanesinin ne bir yolsuzluğunu, ne bir şımarıklığını, ne farklı bir şeyini hiç konuşmadık biz. Şimdi diyeceksin ki bunlar zaten olmazsa olmazlar. Evet ama Türkiye şu anda bu tevazuyu, bu hani bir şekilde hayatın içinde herkes gibi olmayı, bunları ve özellikle tabii liyakatla sıfırdan bir yerlere girebilmeyi de özlediği için Kemal Bey aynı zamanda bir simge.
Evet.
Bütün her şeyiyle yani. Hani bu anlamda önemli diye düşünüyorum ve bilmiyorum o konuda bir şey söylemek ister misin?
Söyleyeyim. Başka bir sorun varsa.
O bir şey yaparım. Bitiririm onu.
Yani kesinlikle yani bu hikayesi, kendi hikayesi. Evet, hikayesi sadece dediğiniz gibi ya, bu Alevilik, işte Dersimlilik meselesi değil.
Oraya yani. Sıkışmaz yani.
Oraya kesinlikle sıkışmaz. Evet. O işin bir boyutu.
Önemli boyutu ama.
Kesinlikle sıkışmaz. Başka bir hikaye de var burada. Dediğiniz gibi çok mütevazi, zor şartlardan gelmiş. Bu liyakat konusunda izin verirsen bir şey söylemek istiyorum. Çok kullanılıyor bu dönem liyakat kavramı. Evet. Önemli bir kavram. Yalnız bir dikkatli olmamız lazım. Liyakat bir varsayıma dayanır. İnsanlar benzer sosyal imkanlara sahiptir, ekonomik imkanlara sahiptir. Liyakatlı olan öne çıkar. Eğer böyle olsaydı, yani herkesin ekonomik, sosyal, kültürel birikimi eşit olsaydı, evet tam bir liyakat sistemi bir devlet için şeydi, kaçınılmaz, yani önemlidir. Ama farklı toplum kesimlerinin eşitsiz bir şekilde bir dönem yaşadıkları, dışlandıkları, temsil edilmedikleri yerlerde sadece liyakatla meseleler çözülmez. Liyakatın yanında, liyakat çok önemlidir ama liyakatın yanında özellikle temsili az olan, tarihsel olarak dışlanmış, güçsüz kalmış toplum kesimlerine de özel imkanlar sağlanması, o insanların da sürece katılmaları, yönetime, idareye katılmaları, o genç çocukların gerekmektedir. Onun için liyakat kavramına bir mim koymak gerekiyor. Evet. Bunu ifade etmek istedim çünkü çok kullanılıyor.
Evet.
Ve toplumun belli kesiminde de bence negatif algılanıyor.
Bu önemli. Zaten ben de son soruyu şuraya bağlayacaktım. Tam siz düşünüyorsunuz, yazıyorsunuz ama bir de gençlerle, öğrencilerle yüz yüzesiniz tabii.
Yani hayatımın en güzel
zamanları. Hem Amerika'da hem Türkiye'de gelip ders veriyorsunuz. Tabii. Şunu soracağım. Tabii Türkiye'de 62 milyon kişi oy verecek. Evet. Bunların yaklaşık 20 milyonu 30 yaş altında gençler. Bu gençlerin 7 milyonu ilk defa oy kullanacak ve son TÜİK'in rakamlarına göre 2.9 milyon genç ne okulda ne işte. Yani bu şimdi bu rakamlara baktığınız zaman tabii hani bir o umut yaratmak, gençlerle ilişkide olabilmek. Evet. Yani bunu da tabii çok iyi tasarlamak lazım çünkü burası mutlu olacak, motive olacak ki tabii ki de sadece oy değil, önce sandığa gitsinler, sonra da kendi geleceklerini Türkiye'de görüp burada bir dinamizm yaratsınlar diye düşünüyorum.
Tabii. Yani bu seçim gençlerin ve kadınların ve yaşlıların seçimi. Evet. Yaşlılara kısaca bir değineyim, yani gençlere hemen geleceğim. Pandemide en kötü dönemi onlar yaşadı, en zor dönemi onlar yaşadılar. Yani yaşlı insanlarımızın çok el üstünde tutulması gereken bir dönem bu. Horlandılar. 65 yaş üstü çıkmasın evden falan, saçması yani böyle yani.
Ageizm'in dibine vuruldu yani.
Yani korkunç bir şey yaşadı. O dil bile yani ne kadar yıpratıcı yani, ne kadar ayıp yani. Dolayısıyla yaşlı insanları yani belli bir yaş sonra. İki kadınlar malum, onu konuşmadık ama hani o yani sadece şunu söylemek niyetindeyim. 2000'li yıllar kadınların kazanımları için kötü gitmedi aslında bir dönem ama birden şu anda bir uçuruma iniyoruz bu İstanbul Sözleşmesi şeyden. Yalnız büyük başka bir kazanım var. Bu dönem kadın hareketinin en güçlü yaşandığı dönem. İkinci, üçüncü olarak da evet gençlik ve çok biliyorsun yani bu konuda çok yazdım da falan. İki üç şey söylenebilir. Bir kere gençlerin 30 yılı ipotek altında. Yani bu Türk ekonomisinin borçlanma şekli gençlerin geleceğini ipotekledi. Türkiye'de bir jenerasyonel bir çatışma var. Yani bizim jenerasyon gençleri harcadı. Yani sadece çatışmalar sınıfsal olmaz, şey de olur, nesilsel çatışmalar da olur. Dolayısıyla bizim bir şey yapmamız, yani bizim jenerasyon 40'lı 50'li yaşlıların üzerinde olanların bir aslında özveride bulunması lazım gençler için. Ve bu 30 yıllık ipoteğin kaldırılması lazım. Bu bir. İkincisi, ben şey düşünüyorum, yani gelecek iktidarın çok kuvvetli bir gençlik paketi düşünmesi gerekiyor. Her genç insana bir şey sunması lazım. Bunun için de hatta işte Fransa'da tartışıldı bir nakit yardım, yani para, ya yardım da değil, yani direkt IBAN'larına, IBAN veriyordum, IBAN'larına nakit para, yani onları ailelerinden ve diğer şeylerden bağımsızlaştıracak bir takım önlemler alınması lazım. Gençleri şey görüyorum, yani ilginç bir dünya gençlik, Türkiye'deki gençlik. Ben çok apolitize olduklarını düşünmüyorum. Böyle bir tartışma başladı Muharrem İnce ile ilgili falan, hani onu apolitik bir gençlik grubu destekliyor falan diye. Ya farklı bir politik tavır alıyorlar. Farklı politik görüşleri var. Bu da bir politik. Yani illa böyle siyaset, günlük siyasetle ilgilenmeleri gerekmiyor. Genç, yani o kesimin tabii sözünü kamuya, bütün Türkiye'ye anlatacak bir liderlik gerekiyor. Bu çok değerli. Yalnız şunu da düşünelim. Yani Türkiye'de gençlerin rehberliğe de ihtiyacı var. Rehberlik derken yani yönlendirilmeye de ihtiyaçları var. Yani bir gençlik popülizmi yapılmaması lazım Türkiye'de. Bunu da yanlış buluyorum. Yani Muharrem İnce'nin biraz işte tarzı öyle gibi geliyor bana. Yani bir gençlik popülizm üzerinden oy devşirilecek bir taban ve o işte onları böyle her... Hayır. Çok daha ciddi konuşmamız lazım gençlerle. Ciddi konuşulduğu zaman da ciddi konuşuyorlar. Ve farklı sınıfsal, farklı gruplar, farklı bölgelerden gelen gençlerle. Pırıl pırıl bir dünya şeyimiz var. 20-30 milyon genç insanımız evet. var. Olağanüstü bir potansiyel. Ama bunu bir gençlik popülizmiyle... Ya benim tabii şimdi diyecekler ki sen işte paket öneriyorsun, para öneriyorsun. Bu o değil. Yani o bir gerçekten ipotekle ilgili bir şey. Hı hı. 30 yıllık ipotekle ilgili bir şey. Ama söylemimizde bir gençlik popülizmi siyasetçilerin bence yapmaması gerekiyor. Hocaların da yapmaması gerekiyor. Ben ne zaman yani Türkiye'deki gençlerle, genç insanlarla derslerde başka şekilde bir araya gelsem tazeleniyorum yani. Evet. Müthiş bir enerji var.
Anladığım kadarıyla ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kadınlar, gençler, çocuklar üzerinden gidecek. Reklam kampanyası bunu gösteriyor. Aynen. Yani orada işte kadın, çocuk, genç gitmek isteyen, geri dönen gençler Türkiye'ye. Hani bu da herhalde bu kampanyada bir şekilde en azından reklam kampanyasında bu öne çıkacak.
Öne çıkacak gözüküyor. Orada bir nokta var. Şey deniyor işte Türkiye gençler dışarı gitmesin, burada kalsın evet. dememek lazım. Evet. Dışarıda gitsinler, gelsinler, gitsinler. Hayallerini burada gerçekleştirecek imkanları sağlamamız önemli. Evet. Dışarı gitmek isteyen, hayatını orada kurmak isteyen insanlara da bir şey diyemezsiniz. Demememiz evet. lazım.
Ama bu kaçmak için değil de orada farklı bir şey. Çünkü şu anda kaçmak için.
Yani gitsinler, gelsinler. Evet. Ben de gittim. Ben de ikili bir hayatım var şimdi. Evet. İşte 5 ay buradayım. 6 şey. Yani hayatlar daha böyle küresel de yaşanabilir. Evet. İlle gençleri Türkiye'ye sıkıştıracağız. Siz gelin hep öyle de öyle yapmamak lazım. Öyle bir dil kurmamak lazım en azından. Evet. Gençlerin evrensel, o dedim ya Türkiye evrensel bir tartışmanın içinde kendini var etmeli. O tartışmaya katkıda bulunmalı. Tartışmayı hatta yönlendirmeli, belki liderlik yapmalı. Ve gençler de o tartışmanın içinde. Onun için onların dünya ile ilişkisi çok önemli bizim için.
Evet. 14 Mayıs akşamı buradan yayın yapacağız. Belki Amerika'ya size de bağlanırız.
Yok ben geleceğim.
Burada mısınız?
Yani çok istiyorum gelmek. 2019'u kaçırmıştım. Bunu kaçırmayın. Istiyorum. Gelmek isterim. Bakalım hayırlısı.
Peki, teşekkürler Ali Bey.
Ben kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Efendim Ali Yaycıoğlu'ydu konuğumuz Sanat Üniversitesi'nden. TM4'te bugünlük bu kadar. Başka programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.